Ayrım 16, Hesaplaşma, Atakan Büyükdağ, sayfa 256. 51. Bölüm, Hangi Yol? Mana Gölü'nün 200 metre yukarısında yer alan bir yamaçta bulunan ve üzerinde 1000 metre boyunca dağ yükselen Vemork Ağır Su Tesisi saldırılabilir yerler listesindeki en son yerlerden biriydi. Vemork Ağır Su Tesisi'ne ulaşmak için 3 yol vardı. Birincisi tesisin yan tarafında dağların yamaçlarının arasına kurulu olan süspansiyon köprüsünden geçmek. İkincisi tesisin tepesinde yer alan dağın tepesi ile tesisi bağlayan su boruları hattından inmek. Üçüncüsü ise Ryukan'daki tesis ile ağır su tesisini birbirine bağlayan tren hattını takip etmek. Birinci ihtimal yani süspansiyon köprüsünden geçmek üzerinde en çok durulan ihtimaldi. Ama köprü düzenli olarak Alman nöbetçileri tarafından kontrol edildiği için bu nöbetçilere ateş açmadan ve onları öldürmeden köprüyü geçmenin ihtimali yoktu. İkinci ihtimal yani tesisin üzerindeki su borularından inmek neredeyse mümkün olmayan bir plandı. Çünkü Almanlar İngilizlerin son girişimlerinden sonra bu bölgeyi mayın, dikenli teller ve elektrik kabloları ile döşemişlerdi. Üçüncü ihtimal de olanaksıza yakındı. Çünkü hem tren yolları mayınlıydı hem de trene binmenin imkanı yoktu. Tren sadece özel malzeme getirme ve götürme işlerinde çalıştırılıyordu ve tren bile elektrikli ve kilitli bir demir kapı açıldıktan sonra tesise girebiliyordu. Üç ihtimal de imkansıza yakındı ama bir şekilde bu sabotajı gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Ronenberg bu ihtimalleri sıraladıktan sonra İngiltere'den getirdiği istihbaratlarla Vemork tesisini ve çevresindeki korumaların yerlerini, olası bir saldırı anında saklanabilecek yerleri ve fark edilmeden ilerleyebilecekleri rotaları bir kağıt üzerine çizmeye başladı. 15 Alman askerinin beklediği barakaya, Jomar Brun'un bahsettiği bir insanın geçebileceği büyüklükteki ve ağır su deposuna açılan deliğe kadar her şeyi anlattı ve 3 ihtimali de sıraladı. Fakat çocukluğunu Vemork'ta ve Hardangervidda'da geçirmiş olan Helberg bu ihtimallerin hiçbirine sıcak bakmıyordu. Aklında farklı bir şey vardı. Helberg: Kusura bakmayın ama bence İngiltere'deyken üzerinde çalıştığımız bu 3 ihtimalle de başarılı olamayız. Şu anda Almanlar tarafından alınan önlemler had safhada. Bu 3 güzergahta da kesinlikle fark edileceğiz. Ve eğer Almanlar Ryukan'dan destek çağırırlarsa o destek dakikalar içerisinde olay yerinde olur ve bizi enselerler. Hatta belki biz sabotajı yapamadan önce de enseleyebilirler. Bence süspansiyon köprüsünü kullanmak yerine köprünün altını kullanalım. Ronenberg: Nasıl yani? Altını mı kullanalım? Helberg: Süspansiyon köprüsü iki yamacı birleştiriyor değil mi? Ronenberg: Evet. Helberg: Biz bu yamaçlardan zemine ineceğiz. Zeminde Mana Nehri var ve bu mevsimde donmuş olur. Donmuş nehrin üzerinden karşıya geçip karşıdaki yamacı tırmanacağız ve Vemork'a giren tren yolunun kapısına çıkacağız. Oradan sonra kapının kilidini zincir makası ile kesip içeri gireriz. Yamaçtan çıkmak tüm raporlarda imkansız olarak belirtildiği için Almanlar burayı korumuyor olacaklardır. Bu şekilde süspansiyon köprüsünde bekleyen korumalara fark edilmeden tesise çıkmış oluruz. Ronenberg: İyi de tüm ülkelerin istihbarat birimlerince imkansız olarak nitelendirilen bir güzergahı biz nasıl aşacağız? Helberg: Bence biz başarabiliriz. Ronenberg: Peki diyelim ki aştık. Bahsettiğiniz güzergahta koruma olmadığına emin misin? Helberg: Ryukan'da bir istihbarat kontağım var. Yarın bir sivil gibi tıraş olup onun yanına gider son istihbaratı alırım. Ama ben yine de orada denetim olmayacağı fikrindeyim. Ronenberg: Sen son istihbaratı aldıktan sonra eğer dediğin gibi önerdiğin güzergahta bir sorun olmadığı sonucuna varırsak bir oylama yapacağım. İki seçenek olacak. Köprü mü yoksa kanyon mu? Oy çokluğuna göre seçilen güzergahta ilerleyeceğiz. Tabii bir de her ne kadar umutsuz gibi gözükse de bir kaçış planına da ihtiyacımız var. 52. Bölüm, Karar Verildi. Helberg'in inancı tamdı. ne kadar imkansız da olsa biz o yamacı tırmanırız diye düşünüyordu. Zaten inanmaktan öte tırmanmak zorundalardı da. Yoksa ne binaya kadar ulaşabilirlerdi ne de sabotajı gerçekleştirebilirlerdi. Helbert kendi önerisinin en mantıklı yol olduğunu kanıtlamak için Hardanger Vidna'dan ve morga doğru kaymaya başladı. Fakat dondurucu soğuk bile zihnini boşaltıp dikkatini dağıtamadı. Beyninin içerisinde hala yolların muhakemesi veriliyordu. Köprü alternatifi tam bir intihar. Bir tane Alman askerinin çatışmaları duyması, Ryukan'dan destek çağırıp hepimizin işini orada tamamen bitirmeye yeter diye düşünüyordu. Platon'un sonundaki yamaca geldiğini fark ettiğinde zamanın ne kadar hızlı geçtiğine inanamadı. Zihnindeki savaş devam ederken yolların nasıl bittiğini anlamamış, hedeflediği noktaya ulaşmıştı. Helberg ve Morku iyice gören bir noktada durup tesisteki askerleri izlemeye başladı. Süspansiyon köprüsü muazzam bir şekilde korunuyordu. Askerler bir dakika bile köprünün başından ayrılmıyor, birbirleriyle muhabbet ederken bile gözlerini yoldan ayırmıyorlardı. Köprü gerçekten ihtimal dışı. Çatışarak yol falan açamayız. Tesisin dışı muazzam korunuyor. Tek şansımız tesise fark edilmeden girmek ki o da yamacı tırmanmakla mümkün. Tesise bir girdik mi gerisi kolay diye düşündü kendi kendine. Fakat yamacı tırmanmak için önce geldikleri platoyu bitirip uçurumdan aşağı inmeleri, ardından Mana nehrini geçmeleri ve daha sonra da yamacın dibine ulaştıktan sonra yamacı tırmanmaları gerekiyordu. Fakat bu planın her aşaması birbirinden zordu. Uçuruma indiler diyelim. Ya Mana nehri donmamış olursa? Vahşice akan Mana nehrini geçmek yamacı tırmanmaktan bile daha imkansızdı. Helberg de şimdi kafasını Mana nehrine takmıştı. Uçurumdan indi ve buz tutmuş nehrin üzerine çıktı. Buz Helberg'i taşıyordu ama her an çatlayacakmış gibi de duruyordu. Biraz tehlikeli ama dikkat edersek her birimizi ayrı ayrı rahat bir şekilde taşıyabilecek kadar donuk, üzerinden yürüyüp karşıya geçebiliriz diye düşündü. Şimdi sıra donmuş nehri geçtikten sonra karşılarına gelen yamaca gelmişti. Helberg'e göre gidiş içinde, kaçış içinde tek formül bu yamaçtı. Yamaç oldukça dikti ama Helberg biz buna hem tırmanırız hem de kaçarken buradan ineriz dedi. Patlamanın sesi duyulduktan sonra Almanlar muhakkak bir saldırı olduğunu anlayıp destek çağıracaklardı ve bu desteğin geleceği yer muhakkak köprü olacaktı. Tren hattı ve su boruları zaten mayın doluydu. Bu yollardan ne girilebilir ne de kaçılabilirdi. Hayatta kalabilmek için de Helberg'in de düşündüğü gibi geriye tek bir yol kalıyordu. Tırmandıkları yamacı inip donmuş nehirden tekrar karşıya geçip gelirken indikleri uçurumu tekrar tırmanmak. Yani imkansız olarak ifade edilen karlar altındaki yamaç alternatifini bir giderken bir de dönerken toplamda iki kez kullanacaklardı. Helberg gördüklerinden tatmin olmuştu ve Morku belirli bir süre gözlemledikten sonra barakaya döndü ve gözlemlerini Ronnenberg ile paylaştı. Bence hem gitmek için hem de kaçmak için tek yol yamaç. Köprü çok iyi korunuyor. Devriye gezen askerler eğer tesisi alarm durumuna geçirip arama ışıklarını açarlarsa kilometrelerce mesafeyi aydınlatan dev arama ışıkları altında çatıya yerleştirilen makineli tüfekçilerin kurşunlarına hedef oluruz. Diğer alternatif yollar ise zaten mayınlı. Kısacası ya tırmanacağız ya da belki de sabotajı henüz başaramadan yakalanacağız. Ama merak etmeyin, bence tırmanmak imkansız değil. Ben tüm püf noktalarını belirledim. Mana nehrinin en dar olduğu noktayı devriye gezen askerler tarafından görünmeyeceğimiz kör noktaya gelen tırmanış hattını hepsini belirledim. Tek yapmamız gereken soğukkanlılığımızı korumak ve takım halinde hareket etmek olacak dedi. Fakat Ronnenberg kaçış konusunda pek ikna olmamıştı. Helberg'e dönüp, bence önemli olan olabildiğince hızlı bir şekilde kaçmak ve bunun içinde en uygun yol köprüdeki askerleri indirip ilerlemek. Ama yine de sizi buna zorlamayacağım. Her birinizi teker teker barakaya alıp fikirlerinizi soracağım dedi. Ekibin lideri Ronnenberg dediği gibi yaptı ve hem gidiş hem de kaçış planını oylamaya sundu. Herkesi tek tek barakaya alarak fikirlerini dinledi ve sonuçları toparladı. Oylama bittiğinde herkes gidiş yolu için yamacı kabul etmişti. Kaçış yolunda ise Ronenberg kendi oyunu köprüden yana kullanmış, iki kişi çekimser kalmış, diğerlerinin hepsi Helberg'in önerdiği rotayı yani yamaç yolunu kullanmaya karar vermişlerdi. Ronenberg kararın ardından dışarı çıkıp düşünmeye başladı. Saldırı nasıl düzenlenmeliydi? Aslında buna Britanya'da karar vermişti ama burada durum çok farklıydı. Hiçbir şey uzaktan göründüğü gibi değildi ki. Dondurucu bir soğuğun ortasında düşüncelerde kaybolan Ronenberg'in saldırı planını kafasında oluşturması saatler aldı. 2 saat sonra barakaya geri döndü. Ronenberg, evet beyler, oylama sonucunda hem giderken hem de kaçarken yamaç yolunun kullanılmasına karar verildi. Biliyorsunuz ki bu yol her ülkenin istihbaratınca imkansız olarak nitelendiriliyor. İçimizde bir tane bile başka ülkeden insan olsaydı bu yolu oylamaya bile açmazdım. Ama hepimiz bu topraklarda büyüdüğümüz için o yamacı sadece bizim çıkabileceğimizi biliyor ve size güveniyorum. Şimdi sıra geldi harekat planına. Saldırı anında 2 gruba ayrılacağız. Benim liderliğimdeki 4 kişilik ekip sabotaj ekibi olacak ve tesise girip hem stoku hem de mekanizmayı yerle bir edecek. Jensen yani Poulsson'un liderliğindeki 5 kişilik diğer ekip ise bizi koruyan ekip olacak. Hoagland ve Skinnerland da en tecrübeli 2 radyocumuz olarak Londra'yı bilgilendirmek üzere barakada kalacaklar. Eğer tesise giren tüm kapılar kilitli ise ve Yomar Brun'un tarif ettiği kablo deliği de kapatılmış ise yolumuzu açmak için kapıları patlatmamız gerekecek. Ve böyle bir durumda bu 5 kişilik ekibin bizi korumak amacıyla ateş açması gerekebilir. Bu şartlar altında sabotaj ekibinin işi en geç 7 dakika içerisinde bitirmesi gerekir ki çağrılan ek yardım ulaşana kadar tesisi yerle bir etmiş olabilirim. Tabii ki o zamana kadar ölmemişsek, eğer biz tesise girene kadar öldürülürsek bu sefer görevi koruma ekibi devralacak ve tesisi o ekip patlatacak. Bir de bildiğiniz üzere Hitler'in komando emri üzerine yakalanan her düşman komandosu üzerinde üniforma olsun olmasın öldürülüyor. Yakalanırsanız buna izin vermeden kendi canınızı kendiniz alın. Yarın akşam saat 8'de operasyona başlıyoruz. Yolumuz açık olsun. 53. Bölüm İmkansıza Yolculuk. Ertesi gün olmuştu ve tarihler o kritik operasyon gününü 27 Şubat 1943'ü gösteriyordu. Yeni gün ile birlikte ekibi büyük bir telaş aldı. Herkes pür dikkat malzemelerini hazırlıyor, beyaza boyanmış Tommy tüfeklerini yağlıyor, patlayıcılarını, cephanelerini sırt çantalarına büyük bir titizlikle yerleştiriyordu. Ta ki saat 8 olana dek şimdi yola çıkma zamanıydı. Her biri heyecandan ölecek gibi olan ama birbirlerine bile belli etmemeye çalışan saldırı ekibi hızlıca Hardanger Vidna'nın ucuna doğru kaymaya başladı. Sessizliği ilk bozan Kjellstrup oldu. Sizce başarabilecek miyiz? Aslında herkesin aklında aynı soru vardı ama kimse o zamana kadar bu soruyu dillendirmeye cesaret etmemişti. Kjellstrup'a verilecek cevabın ilk adımını Helberg'e doğru seslenen Poulsson attı. Klaus, rotayı sen belirlediğin için bu soruyu da sana yönlendirmek istiyorum. Helberg kendinden emin bir halde sesini herkesin duyabileceği bir şekilde yükselterek cevap verdi. Ben sizi Vemork ağır su tesisine ulaştıracağım. Bu konuda hiç şüphem yok. Fark edilmeden tesise girersek bence sabotajı da başarılı bir şekilde gerçekleştiririz. Fakat kaçış konusunda pek bir ümidim yok. Kaçış için en doğru yolu kullanıyor olacak olmamıza rağmen Almanların tüm şehri aydınlatan bir ışık mekanizmaları var ve bu sistem tesis alarm konumuna geçince çalıştırılıyor. Biz nehri geçerken bir de karşı uçurumu tırmanırken bizi fark etme olasılıkları çok yüksek. En iyi ihtimal kurşunların hepimize denk gelmemesi olur. Helberg hem ümit vermiş hem de korku salmıştı. Herkes bu sabotajın dönüşünün olmayabileceğini, bunun tek taraflı bir yolculuk olduğunu biliyordu. Ama kimse o ana kadar bu yolculuğun sonunu düşünmek istememişti. Ve şimdi Helberg herkese bu hazin sonu hatırlatmıştı. Herkesin bir anda modu düşmüştü. Şimdi söze ekipteki moral bozukluğunu fark eden Ronenberg girdi. Beyler hatırlayın. Bu sabotajı bizden önce de denediler ama başarılı olamadılar. Eğer bugün biz bu sabotajı başarırsak, bana İngiltere'de verdikleri vaatlere göre insanlık tarihinde bir dönüm noktası gerçekleştirmiş olacağız. Siz vatanınız için, hatta insanlık için bugün ölmeyi bile göze alan birer kahramansınız. Ve ben bir gün öleceksem, kahraman olarak sizlerle beraber ölmek isterim. Bu kutsal görevde bana eşlik ettiğiniz için büyük onur duyuyorum. Yolumuz özgürlüğe açılsın. Şu tesisi başlarına yıkıp insanlığı kurtaralım. Ronenberg aylardır sefalet çeken ekibi nasıl motive edeceğini biliyordu. Söyledikleri işe yaramıştı. Ekip şimdi kahraman olmazsak aylarca sefil gibi yaşayan birer ölü olacağız. Bari başarıp kahraman olarak ölelim düşüncesine bürünmüştü. Ve saatler süren kayışın ardından nihayet uçurumun başına gelebildiler. Buradan sonrası artık sadece engebeydi. Helberg tekrardan söze girdi. Burası kayakla ilerleyebileceğimiz son nokta. Kayaklarımızı şu köşedeki tahta birikintisinin altına koyuyoruz. Dönüş yolunda da yine buradan alacağız. Hepsi kayaklarını çıkarıp Helberg'in daha önce keşfettiği gizli yere gömerek adım adım uçurumdan inmeye başladılar. Yeni giydikleri botları ile kara gömüle gömüle inerlerken bir yandan da Vemork ağır su tesisini görmeye başlamışlardı. 800 ton çelikten yapılmış 7 katlı bir kale, sanki bu dünyadan değil gibi görünüyordu. Üzerinde yer alan ve saniyede toplam 50 metre küp suyu aşağıdaki tesise aktaran borular taşıdıkları muazzam su nedeniyle titreyerek ısınıyor ve üzerinde kar barındırmıyordu. Bu nedenle borular beyaza bürünmüş dağın üzerinde karlara meydan okurcasına tüm çıplaklıkları ile gövde gösterisi yapıyorlardı. Ronenberg Helberg'e bir işaret yaparak Helberg'in kendilerine yol göstermesini istedi ve talimatı alan Helberg öne geçti. Uçurumdan aşağı inerken yuvarlanmamak için zemine önce Helberg basıyor, ardından da diğerleri Helberg'in bastığı yerlere basarak onu takip ediyorlardı. Helberg bu uçurumdan önceki gün teftiş yaparken de indiği için kendilerini taşıyabilecek kayaların olduğu noktaları hafızasına kazımıştı. Ve şimdi ne yaptığını bilen bir rehberin önderliğinde inmek uçurumlu yolda yuvarlanmadan, savrulmadan ilerleyebilmelerini sağlıyordu. Bu uçurumun bir diğer avantajı da sağını ve solunu kaplayan ağaçlardı. İnerken kayıp düşseler de etraflarındaki ağaçlardan dolayı Vemork'tan görünmüyorlardı. Doğa en büyük kamufle araçları olmuştu. Nihayet zorlu uçurumdan aşağı indiler ve Helberg'in de tam olarak başarabileceklerinden emin olmadıkları aşamaya geldiler. Helberg ekibi Vemork'taki nöbetçiler tarafından görünmeyen, kör bir noktadan donmuş olan Mana Nehri'nin en dar yerine getirmişti. Ve şimdi bu nehri geçme zamanıydı. Ama gerçekten de bu donmuş nehir bir insanı taşıyabilecek kadar donuk muydu? Helberg çocukken birçok kez bu nehrin üzerinden koşarak geçmişti. Ama hem o zamanlar çocuktu, bir yetişkin ardında değildi, hem de çocuk olmasına rağmen bile birkaç kez buza düşmüş ve kendisini arkadaşları kurtarmıştı. Karamsarlığa kapılsa da belli etmemeye çalışan Helberg, "Neyse daha fazla kötüyü düşünmenin manası yok," dedi ve nehrin en dar yerinde bir ayağı ile buzun üzerine ağırlığını verdi. Her şey şimdilik iyi görünüyordu. Arkasına dönerek, "Unutmayın, teker teker geçeceğiz. Birimiz karşıya geçmeden diğeri buzun üstüne çıkmasın," dedi. Helberg korka korka yürümeye başladı ve karşıya geçti. Helberg'in aklından geçenleri seslendirmemesi iyi olmuştu. Diğerleri de Helberg bu kadar sakin geçtiğine göre nehrin donukluğuna güveniyor diyerek soğukkanlı bir şekilde karşıya geçmişlerdi. Şimdi her birisi nehrin karşı tarafına geçmiş ve önlerindeki tırmanılması imkansız olarak nitelendirilen 200 metrelik yamaca bakıyorlardı. Yamaç o kadar dikti ki tırmanırken düşerlerse ya nehrin dibini boylarlardı ya da sert bir buz kütlesine saplanırlardı. İki ihtimalle de kesin ölümü tadarlardı. Ronenberg eliyle ekibe toplanın talimatı verdi ve kısık ses ile söze girdi. Silahlarımızı sırtımıza, çantamızın yanına atıyor ve öylece tırmanıyoruz. Tırmanırken kimse birbirini takip etmeyecek, herkes kendisinden sorumlu. Ve bir şey daha, asla aşağıya bakmayın, dedi. Ronnenberg'in talimatıyla 9 kişi Tommy tüfeklerini sırtlarına atarak 200 metre tepelerindeki tren hattına doğru tırmanmaya başladılar. Zorlukla kendi ağırlıklarını taşıyabilecek kaya çıkıntılarını bularak yükseliyorlardı. Fakat normal mevsimde bile tırmanılamayan bir yamacı kış mevsiminde tırmanmak daha da zordu. Yamacın birçok noktası buz tuttuğu için kaygandı ve bu buzların azizliğine ilk uğrayan Casper İdlan oldu. Dev gibi bir cüsseye sahip olan İdland'ın ayakları bir anda bastığı buzdan kesildi ve tek elinin parmakları ile bir kaya parçasına tutunarak havada serbest bir şekilde sallanmaya başladı. Sahilinin parmakları tüm gövdesini taşıyordu ama daha fazla dayanamayacak gibiydi. İdland şimdi çığlık atmak istiyordu ama kuzeydoğu hizasında kalan köprü nöbetçilerinin kendilerini fark etmemesi için ses bile çıkaramıyordu. Yavaşça sol elini de o küçük kaya parçasına getirdi. Acıdan kıvranan sağ parmaklarını serbest bırakıp el değiştirdi ve sağ elini boşa çıkardı. Sol elinin birkaç parmağı dışında artık kendisini yamaca bağlayan hiçbir şey kalmamıştı. İdland ne yapacağını bilmeden etrafına bakıyordu. Etrafındaki her şey sadece buzdu. Nereye tutunacaktı? Sadece sağ tarafında bir metre kadar ileride kayaların arasından çıkmış bir çam ağacı kökü vardı. Ona da uzanamıyordu ki. 16. Ayrımın sonu. Sayfa 271.